Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Merhaba, ben İbrahim Ekinci. Kısa Dalga Ekonomi Bülteni'ndeyiz. Ekonomide neler olup bitiyor bir bakalım beraber. Önümüzü görmeye çalışalım. Şimdi tabii genel durum nedir? Genel durum, biliyorsunuz, hükümet bir program uyguluyor. Program diyorum ama aslında böyle bir enikonu program da yok yani. İşte bildiğimiz bazı önlemler alınıyor. İşte faizler yükseltiliyor. Ücret baskılamaları, işte tüketimi kısma gayretleri filan, bunları izliyoruz. Şimdi peki bunları izliyoruz diye enflasyonumuz düşüyor mu? Hayır, henüz onun işareti yok. Onun işaretini işte Mayıs'tan, Haziran'dan sonra göreceğiz. Çünkü geçtiğimiz yılın Mayıs'ında, Haziran'ında, Temmuz'unda yüksek enflasyonlar vardı. Yani baz etkisi çalışacak Haziran'dan sonra. Baz etkisi çalışınca enflasyonumuz düşecek. Bu arada bu sıralar alının işte bu faiz artışlarının filan da belki gecikmeli etkilerini de görmeye başlayacağız diye düşünülüyor, umuluyor. Nedir o? Ekonomi yavaşlayacak. Yani tüketim baskılanacak, ücretler baskılanacak ve tüketim yavaşlayacak, talep düşecek, enflasyon düşecek. Böyle bir klasik IMF programı. Zaten birazdan söyleyeceğim. IMF de demiş ki işte biz de gelsek zaten bunları yapardık. Dolayısıyla bu ortodoks anlayış zaten bu her yerde aynı klasik reçeteyi uyguluyor. Burada da bunu uyguluyor. Şimdi fakat tabii enflasyonu düşürmek için işin bir de kamu tarafı var. Hani kamu tasarrufu, harcamaların, önceliklerin yeniden belirlenmesi, bazı yapısal reformlar. Kimse oraya yaklaşmıyor. Hiç yanaşmıyor. Yine bakanların şatafatlı büyük harcamalarını görüyoruz filan. Dolayısıyla yani çok maliyetli bir kamu icraatı var Türkiye'de. Dolayısıyla onlarda hiçbir kısıntı yok. İşte onun lafları ediliyor. İşte başlayacağız. İşte 14 kalem, 15 kalem tasarruf alanı tespit ettik. İşte bunları olacak. Hep cadlı cuklu konuşuluyor bu alanda. Henüz herhangi bir işaret görmüş değiliz. Şimdi böyle olunca da tabii işte herhalde bu programın bütün yükü emekçilerin sırtında gidiyor. Onların maaşları, ücretleri baskılanıyor. Efendim 26 milyon insan işte asgari ücret civarında ve onun hatta yani 16 milyonu 10 milyon işte emeklileri falan düşünelim filan. Dolayısıyla böyle düşük ücretlere mahkum edilerek yani boğazları sıkılarak enflasyonun bütün yükü onların sırtına bindirilerek süreç götürülmeye çalışılıyor. Şimdi bu genel manzara bu. Bir de tabii önümüzdeki PPK toplantısında faiz artışı olur mu olmaz mı tartışmaları vardı. 1,5 puan daha gelir mi diye düşünülüyor idi. Fatih Karahan bu IMF Dünya Bankası bahar toplantılarında konuşmuş. Oradaki konuşmasına bakılırsa işte faiz artışı görünmüyor. Peki orada verdiği işaret bu. Hatta orada böyle bir faiz artışını sonlandırdık falan gibi laflar da etmiş. Sonradan tabii bunu biraz düzeltmiş. Ya gerekirse artırırız falan gibi laflar ederek sonradan bir düzeltme yoluna gitmiş gibi gözüküyor. Şimdi Nisan ayı enflasyon verisi bu bakımdan çok önemli. Bu tatilde, bayram tatilinde böyle fahiş fiyatlar gördük. Yani insanlar feryat figan yakındılar yani. Fotoğrafları paylaştılar. İşte bu lahmacun 250 lira, işte bilmem bu tost kaç lira filan. Bu dürüm bilmem 300 lira. Dolayısıyla bu Nisan ayı enflasyonu belki biraz sürprizli yüksek gelebilir. O zaman belki ilave bir ya bir faiz daha artıralım noktasına gelebilirler. Böyle bir durum var. Şimdi dolar, altın, borsa filan bunlarda ne oldu? Bir onlara bakalım. Şimdi dolar geçen hafta 0.48 artmış. 0.48 haftalık bazdaki artışı bu. Cuma günü kapanışı 32,5 lira. Şimdi biliyorsunuz dövizde hep söylüyorum. Dinleyicilerimiz de bunu dikkate alsınlar lütfen. Hükümetin hedefi, niyeti kurdaki artışı enflasyonun altında tutmaktır. Yani diyelim ki aylık enflasyon işte 3 mi geldi, 4 mi geldi, 5 mi geldi her neyse. Kur artışını bunun altında tutmak. Çünkü bunu bu enflasyonla mücadele programının temel unsurlarından biri olarak görüyorlar. Dolayısıyla normal şartlar altında kur enflasyonun altında artacak demektir bu. Bunu bir kere bir kenara yazmamız gerekir. Ama tabii bu hükümetin hesabı. Bunu yapma imkanı var. Fakat bu hesabı bozan dış gelişmeler olabilir. Mesela bölgemizde işte İsrail-İran arasında biliyorsunuz bir gerginlik var. Bu nereye tırmanacak bilemiyoruz. Nasıl gelişecek bilemiyoruz. Şimdilik böyle bir yatışmış da gözüküyor. Ama herkes pozisyonunu koruyor. bu yani bu düşmanlık ortada duruyor. Dolayısıyla ne zaman ne şekilde yeniden patlayacağını kimse kestiremez, kestiremiyor. İşte bu tip kritik dış gelişmeler dolarda bir böyle sürpriz çıkışlara yol açabilir. Bunu bilmekte fayda var. Şimdi bu arada tabii Merkez Bankası'nın bu piyasa katılımcıları anketine göre de yani yıl sonu dolar kuru tahmini 40 lira olmuş. 40 lira 01 kuruş gibi bir hesap var orada. Yani 40 lira bekliyor piyasa katılımcıları yıl sonu dolar kuru tahminini. Şimdi altına gelelim. Şimdi altının bir kere altın geçen hafta %2 2'den de biraz fazla 0,5 2,05 gibi bir kazanç sağladı yatırımcısına altın. İşte 2418 dolara kadar çıktı. Hani şu İsrail'de İran'a cevap verecek söylentileri geliştiğinde. Sonra işte o cevabın böyle hani laf derler ya tırışkadan bir cevap olduğu anlaşılınca sanki biraz gerilim tırmanmayacak algısı oluştu ve biraz geri çekildi altın. 2390 dolardan işte haftayı kapattı. Şimdi ne olur? Birincisi hani Fed açıklama yaptı. Yani bu sene faiz artırımı biraz ötelendi. Dolayısıyla dolar güçlü kalacak. Hani bu altınla dolar hani dedik ya böyle rakip yatırım araçlarıdır filan. Dolayısıyla hani bu sanki hani altın için iyi haber değil yani ama jeopolitik riskler esas büyük faktör altın için. Bu da yanı başımızda belirttiğim gibi o gerginlik yerli yerinde duruyor. Altın fiyatlarını asıl artıran da zaten bu gerginlikler. Şimdi dolayısıyla hani burada yeniden bir derinleşme, bir sertleşme gelebilir ve altın fiyatlarının biraz daha çıkma potansiyeli olduğu analistler tarafından da söyleniyor. Yani bu savaş riski devam ettiği sürece altında çok sert hani kâr realizasyonları olur. Böyle kârını satıp cebine koymak isteyenlerin girişimleri olur ama genelde altının biraz yüksek kalacağı tahmin edilebilir. Şimdi TL faizlerde yine artış var. Haziran sonrası ama gevşeyebilir. Bu konudaki uyarımı da lütfen dikkate alın. Şöyle, şimdi faizler hani dedik ya Haziran'a kadar enflasyon tırmanacak. Faizler de ona paralel tırmanır. Ama ne dedik? Haziran'dan sonra enflasyon düşecek. Yani o zaman enflasyonun %70'lerin üstünü gördükten sonra hani 20 puan, 25 puan mesela işte Cevdet Yılmaz 20 puan düşecek demiş. Düşebilir çünkü dediğim gibi bir önceki yılın aynı aylarına denk gelen çok yüksek enflasyonlar vardı. Yani baz etkisiyle düştüğü zaman ne olur? Faizler de biraz geri çekilir. Dolayısıyla faizler şu anda yüksek ve yükseliyor. Bir iki ay zamanı var. Dolayısıyla TL yatırımcısı şu anki faiz düzeyleriyle enflasyondan kurtulabilir kendisini, tasarrufunu. Ve bu bir iki ay içerisinde de eğer niyeti varsa yatırım yaparak yani TL mevduat yaparak, telefonlar alarak hani ama tabii yıllık kalırsa çünkü o Haziran'dan sonra enflasyon düşerken, faizler düşerken ne yapmış olur? O döneme de tekabül edecek şekilde şimdiden daha yüksek faizli yatırım yapmış olur. Dolayısıyla TL faizler bana kalırsa risk almak istemeyenler için, işte ne alacağını ne kazanacağını bilmek isteyenler için önemli bir enstrüman olarak beliriyor. Yani bunu değerlendirmekte fayda var. Bir de şunu söyleyeyim, hani 2024 yılı enflasyonu ne olur? Merkez Bankası 36 diyor ama kimsenin ona itibar ettiği yok. 40 mı olur? 45 mi olur? 50 mi olur? 50'ye kadar hani şu anki faizler mesela 58 veren bankalar var, 60 veren bankalar var. Hatta bayramdan sonra biraz mevduat toplama yarışı başlamış bankalar arasında. Dolayısıyla eğer mesela bir yıllık 3 aylık mevduat yapıp bir yıl uzatırsanız diyelim ya da 6 aylık yapıp bir yıl uzatırsanız diyelim, bileşik faiz olarak daha yüksek bir para kazanabilirsiniz. Dolayısıyla %50 yani en yüksek enflasyon piyasa tahminleri bakımından söylüyorum. En yüksek enflasyona karşı bile birkaç puan korur. Kredi faizlerinde de yükseliş var. İhtiyaç kredisinde sadece çünkü çok afaki biçimde yükselmişti. 86'ya gitmişti. 83'e gerilemiş o. Ama hala çok yüksek. İşte onun dışındaki konut, taşıt kredileri 45'in biraz üzerinde. Efendim ticari kredi faizleri de 66'dan 67'ye çıkmış. Ya bir puanlık bir artış var. Dediğim gibi yılın ikinci yarısında bu faizler de gevşeyecektir. Yani mevduat faizleri, efendim kredi faizleri biraz gevşeyecektir. Hatta hatırlarsınız ne deniyor? İşte bu yılın sonuna doğru Merkez Bankası artık faiz artırımından faiz indirimine dönebilir. Ya çünkü enflasyon düşecek dendiğine göre böyle bir gelişmeyi beklememiz normal. Dolayısıyla bu kredi faizlerinde de bir miktar gerileme olur. Herhangi bir araba, taşıt vesaire almak isteyen dinleyicilerimiz varsa bir 3-4 ay beklemelerini, hani daha kredi kullanacaklarsa bu alımlarında birkaç ay beklemelerinde fayda var. Borsa geçen haftayı 1.23 kayıpla kapattı. Aslında son gün fena değildi. Son gün bu işte Fitch'in bir Türkiye paneli düzenleyeceği haberi gelince, bu İsrail'in saldırısı böyle biraz basit bir saldırı olduğu ortaya çıkınca bir yükseldi, banka hisseleri değerlendi. Böyle bir durum var. Şimdi borsanın handikapı, hani bir de yabancı girişi de devam ediyor. Hani borsayı yukarı taşıyan işler bunlar. Ama hani düşünmek gerekiyor. Altın ve Türk lirası faizlerindeki artış altına iki rakip yatırım aracı çıkarmış. Yani eskiden derdi ki arsa, borsa, hani başka bütün diğer yatırım araçları kaybettiriyor. Ama şimdi altın kazandırıyor, TL kazandırıyor diyelim ya. Tamam mı? Dolayısıyla hani borsaya iki rakip yatırım aracı var. Hani bu da tabii özellikle küçük yatırımcıyı, garantici, risk almaktan hoşlanmayan küçük yatırımcıları bu tarafa sevk eder. Böyle bir durum izliyoruz. Bu konuda Ekonomim gazetesinde çok geniş bir analiz vardı. Onun da linkini verdim sayfada. İsteyen dinleyicilerimiz oradan daha uzun, daha detaylı uzman yorumlarıyla bunu okuyabilir. Şimdi IMF açıklama yaptı. Başlık başlık geçen hafta neler oldu onları da söyleyeyim. Türkiye ile herhangi bir IMF programı için görüşme yapmıyoruz dedi. Ama zaten biz olmasak da Türkiye'de şu andaki ekonomi yönetiminin yaptığı işleri zaten biz olsak da onları yapardık dedi. Ve işte desteklerini de söyledi ama. Dünya Bankası'ndan bir 416 milyon dolarlık kredi, yeni bir kredi var. 18 milyar dolarlık biliyorsunuz bir ek kredi finansman anlaşması yapılmıştı. Fitch bankaları kredi kartı borçları konusunda bir uyardı. Herkes de uyarıyor. Bizler de uyarıyoruz zaten. Vatandaşın tabii hani geliri, aylığı, şunu bu yetmediği için kredi kartına başvuruyor. Orada hakikaten hani bir yükseliş var. Mesela 2023 büyümesi %162. Yani kredi kartı bakiyesindeki artış yüksek bir büyüme. Dolayısıyla orada bir sıkıntı olabilir. Bu konuda Fitch de bir uyarı yaptı. Yabancı geçen 5 Nisan'la biten haftada sonra 1 milyar dolarlık, yani borsaya, devlet iş borçlanma kağıtlarını, Türk TL varlıklara filan giriş olmuş, öyle gözüküyor. Cari açıkta bir düşüş var. Çünkü ekonomi yavaşladığı için ithalat gereği azalıyor. Dış ticaret açığı azalıyor ve dolayısıyla bu cari açığa yansıyor. Cari açıkta da bir daralma var. Yine önemli bir gelişme. İşte hükümet kaynakları, en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıkladı. Asgari ücrete yılın yarısında, yani Temmuz'da zam yapmayacağız. Emekliler için de böyle bir zamdan çok işte yan iyileştirmeler vesaire gibi şeyler düşünülüyor. Dolayısıyla hani anlaşılıyor, işte dediğim gibi bu şeyin dezenflasyon programının bütün yükünün emekçilerin sırtından yürüyeceği anlaşılıyor. Böyle bir durum var. Fakat şu, yıl sonuna kadar, eğer Temmuz'da zam yapılmaz da yıl sonuna kadar diyelim böyle giderse, yıl sonuna kadar aşağı yukarı bu maaşların gelir alım gücü kaybı yüzde hani 25-30, bazı tahminlerde 35'e kadar büyük bir alım gücü kaybı yaşanacaktır. Hakikaten trajiktir Türkiye, yani emekçilerin durumu memlekette. Bunu söylemek isterim. Belediye borçlarını görüyorsunuz. Seçimlerden sonra belediyeleri devralıyor işte yeni başkanlar. Efendim işte CHP sözcüsü Deniz Yücel de açıkladı. Şu ana kadar 100 milyarlık borç. Yani belediyelerin 100 milyarlık borç. Yani AKP'li belediyeler özellikle har vurup harman savurmuşlar. Efendim işte 6000 metrekarelik başkanlık katları, işte saray gibi tefriş edilmiş makam odaları, efendim araba saltanatı, bankamatik memurlar, işte gösterişli harcamalar ve işte ödenmemiş borçlar Ve 100 milyarlık borç. Bu daha nereye kadar gider bilemiyoruz. Şu ana kadar yapılan açıklamalardan yapılan bir toparlama hesap bu. Fahiş fiyat artışları konusunda bir sivil tepki var. Özellikle bu bayram dediğim gibi tatilden sonra yatırım uzmanı, ekonomist İris Cibre'nin girişimiyle başladı. Efendim işte kafelerde, restoranlarda ki fahiş fiyatları protesto etmek amacıyla işte bir iki günlük gitmeme biçiminde başladı bu şey. Çok tartışmalar da var. Efendim işte bunun sorumlusu esnaf değildir. Niye siz esnafı hedef gösteriyorsunuz? Hükümetin sorumluluğu saklanmış oluyor burada gibi. Hatta bu hükümetin zaten kendi sorumluluğunu gizlemek için bizzat planladığı bir iştir gibi savunanları oluyor burada. Yani ben tabii ki hani elbette ki hükümet sorumlu. Elbette ki hükümet sorumlu. Başka bir izahı yok bu işin. Ama hani bir sivil tepki olarak önemsediğimi söylemek isterim. Hani önemlidir. Bizim hani sosyal medya üzerinden başka kanallar bir araya gelmemiz, bazı şeyleri protesto etmemiz filan. Bütün bunlar önemlidir. Gerek bu fiyatlar için, gerek başka şeyler için böyle şeyleri bir sivil tepki olarak, yurttaşlar olarak vergisini veren ve tabii bunun işte hesabını soran modern medeni yurttaşlar olarak bunu hakkımız var. Bu gibi girişimleri önemsediğimi belirtmek isterim. Bunun dışında söyleyeceğim, Mart ayında 105 bin konut satılmış. Konut satışları durgun. Yani mesela bu Mart ayında 0,1 azalmış. Ama yani 105 bin konut, 100 bin konut civarında gidiyor. Yabancıların satışları da çok düştü. İpotekli yani kredili satışlar zaten çok düşük gidiyor. Konutlarda dediğim gibi Haziran'dan sonra Temmuz, Ağustos, Eylül falan gibi yıl sonuna doğru ben faizlerin biraz daha makul hale geleceğini, o vakitlerde satışların biraz daha kıpırdayacağını düşünüyorum. Bunun dışında söyleyeceğim Hakan Kara Hoca'nın ne yapılmalı diye bir yazısı oldu. Onu ben bu podcast'in metin versiyonuna koydum. İsterseniz oradan da okuyun. Hakan Kara Hoca profesör, baş ekonomisti Merkez Bankası'nı ve iyi bir özet yapmış. Hani her şeyine katılıp katılmayabiliriz ayrı mesele ama sonuç olarak neler yapılması gerektiği konusunda bir sağlam özet olması bakımından koydum. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrar konuşur, görüşürüz, tartışırız. Hoşça kalın.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.